Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ı 27. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Birçok olayın iç içe yaşandığı, dönüş yolunda özellikle yaşandığı Beni Mustalik, diğer adıyla Müreysi Gazvesi dönüş yolunda yaşananlar Hazreti Ayşe annemiz şahsında sizlerle paylaşmaya çalışıyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim bir mola yerinde Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha bunca yorgunluğu yanında bu yakıcı güneş altında Resulullah aleyhisselam ile görüşmek isteyen zatı merak ederek çadırın kapısını araladı. Biri geliyor demek ki peygamberimizle görüşecek. Bu kimdir diye. Bu gelen Abdullah idi. Abdullah. Hangi Abdullah? Nasipsiz münafık İbni Selül'ün oğlu Abdullah. Resulullah Aleyhisselam gibi sevgili annemiz de onu çok severdi. Abdullah çok muttaki biriydi. Annemiz çadırın önünde işte yani karargah çadırı önünde seferden dönüyorlar, mola vermişler. Abdullah'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşmasını bize naklediyor. Abdullah diyor ki ya Resulallah, duyduğuma göre sen babam İbni Selül'ün yaptıklarından dolayı onu öldürmek istiyormuşsun. Eğer bunu muhakkak yapman gerekiyorsa, bana emret, ben onun başını kesip sana getireyim. Baba oğul aynı ordudalar. Görünüşte ikisi de Müslüman. Ama oğul Abdullah muttaki, İbni Selül münafık lideri. Şimdi iyi anlamak lazım hadiseyi. Çok çarpıcı bir teklif bu. Bu olacak iş değil aslında yani ama işte oluyor. Yani eğer muhakkak yani böyle bir şey yapman gerekiyorsa bana emret, ben onun başını kesip sana getireyim. Vallahi Hazreç oğulları babasına karşı benden daha hayırlı ve saygılı bir kimse bulunmadığını iyi bilirler. Şimdi aklınıza gelir, madem saygılısın babanı niye öldürüyorsun? İyi dinlemek lazım, iyi anlamak lazım. Korkarım ki diyor Abdullah, onu öldürmeyi benden başka birine emredersin de o da onu emir gereği öldürür. Fakat ben de babamın katilinin halk arasında gezmesine tahammül edemeyip kalkıp onu öldürürüm. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalırım. Böylece bir kafire karşı bir mümini öldürmüş olacağımdan dolayı cehenneme girerim. Evet. Bazı kaynaklarda kafir kelimesi geçiyor. Bazılarında münafık kelimesi geçiyor. Evet. Münafık kelimesi artık biz hangisidir değildir çok fazla ısrarcı olamıyoruz. Onu da rivayet etmiş olayım. Eğer gerçekten öldürülmesi gerekiyorsa bana emredin de ben öldüreyim. Allahu Ekber. Ayşe annemiz Abdullah'ın böyle söylediğini duyunca dayanamayıp tekbir götürdü. Tabii sessizce getiriyor hanım olduğu için. Resulullah Aleyhisselam her ikisine bakıp tebessüm ettikten sonra, yani Aleyhisselam bir yandan dönüp Ayşe annemize bakıyor, tebessüm ediyor. Dönüyor Abdullah'a bakıyor, tebessüm ediyor. Hayır ey Abdullah, hayır. Öldürmeyi ya da öldürtmeyi düşünmüyorum. Bilakis biz ona yumuşak davranırız. Aramızda kaldığı müddetçe kendisiyle beraberliği sürdürürüz. Abdullah'ın cevabı, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Aleyhisselam da ona diyor ki, Allah seni hayırla mükafatlandırsın ey Abdullah. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Hazreti Ayşe Hanımız yine dayanamıyor. Abdullah'ın bu hareketi onu çok etkiliyor ve de mutlu ediyor. Abdullah dönüp giderken Ayşe annemiz arkasından gıptayla bakıp, bakın ne diyor. Nasiplerin en güzeliyle nasiplenemeyen münafık babanın muttaki oğlu Abdullah. Nasiplerin en güzeliyle nasiplenemeyen münafık babanın muttaki oğlu Abdullah. Allah sana rahmetiyle muamele eylesin. Ayşe annemizin bu temennisine tebessümle cevap veren Resulullah Aleyhisselam da onun bu davranışından çok hoşnut olmuştu. Şimdi biraz açayım diyorum uzuyor. Kısa geçeyim diyorum anlaşılmıyor. Kıymetli dinleyenlerim, şunu istemiyorum ben. Yuvarlak anlatımı sevmiyorum. Yuvarlak anlatılsın da istemiyorum. Yani bu insanlar bir sosyal bir hayatı yaşıyorlar. Sadece çok muttakiydi, çok bilgiliydi, çok cevvaldi, çok girişkendi diye yuvarlak kelimelerle bir yere varamayız. Burada bir hayatın içinden bir sahne. Yani duyuyor konuşulanları. Şimdi böyle hareket eden kişi öldürülür. Anladığı bunun Abdullah'ın. Şimdi Aleyhisselam emir verecek, infaz uygulanacak. Şimdi Abdullah diyor ki yani sonuçta yani yanlış yolda da olsa, kusurlu da olsa, hatalı da olsa benim babam diyor yani bu adam. Benim babam. Şimdi devletin verdiği görevli onu öldürse de, bugün cellat diyelim mesela, sonuçta benim babamı öldüren bir adam onu görürken, ben onu gördüğümde. Sonra da bir şey damarlarımı tutar, kalkar ben de ona bir böyle bir hareket yaparım ve dinden çıkarım. Yani oğul babanın yaptığı suçun ölümlük suç olduğunu anlıyor. Bunun öldürülmesi gerekiyor. Ve böyle bir emir verilmiş ya da verilecek belli. O yüzden gelmiş Resulullah Aleyhisselam'a. Ama Aleyhisselam hayır diyor. Biz böyle bir şey yapmayız. İşte burada Resulullah'ın sürekli hoşgörüsü öne çıkarılıyor. Tepkisiz bir adam tipi çizdirilmeye çalışıyor. Çalışılıyor. Hayır. Çünkü Aleyhisselam yani siyaseti de iyi biliyor. Sosyal hayatı da iyi biliyor. İleride Hazreti Ömer'e çok güzel bir cevap verecek. Bunu göreceğiz beraber. Yani Abdullah nasıl itibarsız bir hale gelecek ileride göreceğiz hep beraber. Şimdi şu anda adam itibarlı. Ciddi boyutta itibarı var. Ve onun üzerine gittiğiniz zaman yani çevresinde kendi adamlarınız var. Yani sonuçta Allah muhafaza bir ikilem ortaya çıkabilir. Aleyhisselam hadiseyi güzel götürüyor. Neyse. İstirahatı bitiren ordu yine Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla yola koyuluyor. İslam ordusu Akik Vadisi'ne geldiği zaman ileride bir kargaşa çıkıyor. Herkes ne oluyor diye merak ederek olayı anlamaya çalışıyorlar. Ne oluyor? Ne var orada diye. Ayşe annemiz de ne oluyor böyle diye soran bir tavırla bakıyor. Koca ordu durmuş çünkü. Ordu duruyor. İleride münakaşa var. Bütün herkes seslerini kesmiş, ilerideki sahneye dehşetle bakıyorlardı. İlerideki sahne nedir biliyor musunuz? Ben notlarım arasına aldım. Hocam anlıyor musunuz? Hayır, anlamıyorum. Niye anlatıyorsunuz? Anlayan muhakkak çıkar diye. Çok farklı bir şey görüyorum. Abdullah Az önce Resulullah aleyhisselam ile görüşen Abdullah babasının önünü kesiyor. Elinde kılıç. Çıkarmış kılıcı. İzzet ve şeref kimindir? Diye haykırıyor. İzzet ve şeref kimindir? Ne yapıyorsun böyle Abdullah? Babası İbni Selül. İzzet ve şeref sahibi kimdir? Bir daha soruyor sertçe. Çekil önümden Abdullah. İzzet ve şeref sahibiyle zillet ve aşağılık olanı itiraf et. Yeter artık, çekil. Babası sert çıkışıyor. İzzet ve şerefin Allah ve Resulüne ait olduğunu ikrar ve itiraf edinceye kadar önünden çekilmeyeceğim. Herkes bize bakıyor Abdullah. İzzet ve şeref sahibi kimdir? Zelil ve aşağılık olan kimdir? Bunu açıkça söyle ki Medine'ye girebilesin. Aksi halde Medine'ye giremeyeceksin. Demek sen beni, babanı ha? Bu kadar insanın arasında Medine'ye bırakmayacaksın, öyle mi? Evet. Ben bugün insanlar arasında en aziz kimdir, en zelil kimdir? Bunu sana söyletinceye kadar seni bırakmayacağım. İzzet ve şerefin, güç ve kuvvetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ikrar ve itiraf etmeyecek olursan senin boynunu vuracağım. Yazıklar olsun sana. Sen gerçekten bu işi işleyecek misin yani? Hakkı söylemesen hak adına yemin ederim ki boynunu vururum. Çok zor bir durumda kalan İbn-i Selül etrafından yardım istercesine sağa sola baktı. Bütün herkes büyük bir şaşkınlıkla onlara bakıyorlardı. Yardım edecek bir tek kişi bile çıkmadı. İbn-i Selül oğlunun kararlı olduğunu anlayınca mecburen itiraf etti. Ben şehadet ederim ki izzet ve şeref, güç ve kudret Allah'a ve Resulüne aittir. Bağırarak söyle, bağırarak. Bütün herkes duysun. İzzet ve şeref, güç ve kudret Allah'a ve Resulüne aittir. Resulullah Aleyhisselam müsaade etmedikçe Medine'ye giremezsin. Şimdi bunu söylüyor. Buraya kadar bir şey demeyip sadece olayı izlemekle yetinen Resulullah Aleyhisselam burada devreye giriyor. Abdullah babasını bırakmasını söylüyor. Sonra da yine herkesin duyacağı bir sesle bakın ne buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Allah seni Resulünden ve müminlerden dolayı hayırla mükafatlandırsın ey Abdullah. Allah seni Resulünden ve müminlerden dolayı hayırla mükafatlandırsın ey Abdullah. Amin. Ayşe annemiz dayanamıyor. Amin. Oradaki sahabeler de amin diyorlar. Ve münafığın önü açılıyor. Şimdi hadise birbirine bağlı kıymetli dinleyenlerim. Şimdi gene bir konu geliyor. Asıl Ayşe annemizin tam mihenk taşı derler ya, oraya doğru gidiyoruz. Çünkü kona göçe Medine'ye doğru gidiyoruz. Yine bir konak yerine mola verilmiş. Gece vaktiydi. Bir hayli dinlendikten sonra ordu konak veriyor, mola veriyor. Gece bu. Bir hayli dinlendikten sonra harekete geçildi. Ordu konakladığı yerden ayrılıp Medine istikametine yola koyuldu. Muhtemelen bu son konak artık. Çünkü fitne bundan sonra başlıyor. Fakat bu sefer çok garip bir şey oluyordu. Daha doğrusu insanların gerçek yüzlerini ve belki de karakterlerini ortaya çıkarmak için bir başka ilahi irade tecelli ediyordu. Evet. Bir başka ilahi irade tecelli ediyordu. Ve bu tecelli de Ayşe annemiz çerçeveli bir olay idi. Efendim daha önce de ifade ettiğimiz gibi seferde hanımlar hevdeç içinde seyahat ederlerdi. Ayşe annemiz de böyle bir hevdeç içinde gidip geliyordu. Bu sefer de aynı şekilde. Resulullah Aleyhisselam komutasındaki İslam ordusu konakladığı yerde yeteri kadar dinlendikten sonra hareket emri verildi. Çabucak hazırlanmaya başladılar. Bu arada Ayşe annemizin hevdeci de yine görevliler tarafından devesine yüklenip sıkıca bağlandı. Ve ordu Medine'ye doğru harekete geçti. Hocam ne var bunda? Olan burada var işte. Ayşe annemizin hevdecini yüklemek ve indirmekle görevli olanlar onu hevdecin içinde sanarak deveye yükleyip sıkıca bağlamışlardı. Sevgili annemiz o an için hevdecin içinde değildi oysa görevliler bu ayrıntıyı fark edememişlerdi. Anlayabildik mi? İşte peki nasıl oluyor koca bir insan? İşte kilosuna, yaşına burada bir kez daha gireceğiz. Ordu yola koyulup gitti ama Ayşe annemiz konak yerinde kalmıştı. Biz şimdi sevgili annemiz çerçeveli olayı hep birlikte görüp yaşayalım. Şimdi efendim, Buhari ve Müslim'in muttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri hadisi şerifte Ayşe annemiz kendi ağzından olayı bir bütünlük olarak anlatıyor. Şimdi ve oldukça uzun bir hadis olarak bu kaynaklarımızda var. Buhari Müslim başta olmak üzere. Ben bu hadis-i şerifi kronolojik sıraya göre İslam tarihinde yaşanan olaylara göre parça parça alıp hadisenin hayat akışı içerisinde vermeye çalışıyorum. Ayşe annemiz ordu harekete geçmeden önce bir ihtiyacı için konak yerinden ayrılıp biraz uzakça bir yere gitmiş. Harekete yetişmek için ihtiyacını görüp hemen geri dönüyor. Dönüşte eliyle kolyesini yoklarken onun ihtiyaç yerinde düşürdüğünü fark ediyor. Hemen geri dönüp kolyeyi aramaya başlıyor. Kolyeyi buluyor ama bu arada zaman biraz geçiyor. Çabucak geri dönüyor. Ordugaha gelip ordunun gitmiş olduğunu görünce bir anda öylece kala kalıp tekbir getiriyor. Allahu Ekber. Kendi duyabileceği kadar bir sesle tekbir getirmişti. Bunu ısrarla söylüyoruz. Artçı görevlilerinden biri duyup gelirdi diye düşünerek bu sefer sesini biraz daha artırıp birkaç defa daha tekbir getirdi. Fakat sesini kimseye duyuramadı. Şimdi iyi anlayalım. Gece sabaha doğru ordu gitmiş ve Ayşe annemiz orada yalnız kalmış. Olayın özü bu. Şimdi ne yapacak? Bazı anlatanlar hatip ve hatibe olarak birçok yazan çizen de bu olayı işlerken şöyle bir hataya da düşerler. Ayşe annemiz çok cesurdu, çok kahramandı. Hiçbir şeyden korkmazdı. Korkmadı, öyle oturdu. Niye oturuyor oraya? Ben bu soruyu sorarım. Niye oturuyor? Yürüsün, oraya yetişsin bir şekilde yani. Öyle ezber yaklaşım yok. Bu bizim annemiz. Resulullah'ın Hümeyra'sı. Allah'ın selam gönderdiği, hakkında ayetler inen Ayşe annemiz. Niye böyle büyük tabii endişe etti, korktu amenna ama öyle kendini dağıtmadı. Ey kimse yok mu? Ben şimdi ne yapacağım? Yetişeyim dağıt. Böyle şeyler bağırmıyor. Ya artçıların biri gelecek ya da yokluğunu fark edince dönüp alacaklar diye düşünerek. Şimdi artçıyı açacağım biraz sonra. Ya artçıların biri gelecek ya da yokluğunu fark edince dönüp alacaklar diye düşünerek örtüsüne iyice bürünüp bir ağacın dibine oturdum. Bir yandan gelip almaları için dua ederken bir yandan da etrafını dikkatle tarıyordu. Henüz ortalık aydınlanmamıştı. Gece sabaha doğru. Sevgili annemiz bu bekleyiş esnasında kendisi de farkına varmadan oracıkta uyuyuverdi. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, dedim ya hadise çok yönlü, iyi anlaşılması lazım. Yani umursamaz bir yatış değil bu. Şimdi ordu intikal etti gitti. Ayşe annemiz onu biliyor. Çünkü hemen döndü geriye ama gitmiş ordu. Anladığı kadarıyla, yani çünkü birkaç sefere katıldığı için biliyor annemiz. Yani ordu gittikten bir süre sonra görev verilen bir artçı, arkadan gelen bir sahabe, duruma göre 1, 2, 3 bazen oluyor. Genelde bir kişi olur da efendim orayı denetliyor, kontrol ediyor. Ondan sonra efendim orduya yetişiyor. Bunu biraz sonra açacağız. Ama şöyle bir çarpıcı sahneyi vereyim ben size. Ayşe annemiz böyle oturupken uyuyakalıyor. Ve bir ses duyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Duyduğu ses bu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sesi duyar duymaz o da inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayşe annemiz hafif ve yumuşak bir sesle okunan ayeti duyar duymaz hemen uyanıp toparlandığı gibi o da aynı ayet ile sesin sahibine cevap vermiş oluyor. Evet. Bu önemli bir ayrıntı. Bu gelen zat Hazreti Safvan bin Muattar adlı güzide sahabi idi. Hazreti Safvan konak yerine gelip etrafı araştırırken ağacın altında bir karartı fark ediyor. Hava henüz aydınlanmadığı için tam belli değil. Her yerde ve her zaman Allah'a sığınan sahabiler böyle bir anda neyin nasıl yapılacağını bizzat ortaya koyuyorlardı. Ağaç altındakinin ne olduğunu anlaması için iyice yaklaşması gerekiyordu. Ama yaklaşırken de ben geliyorum bir adam, bir erkek, ben geliyorum dercesine inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye sesleniyordu. Hazreti Ayşe annemiz çabuk uyuduğu gibi çabuk, daha çabuk bir şekilde uyanıyordu. Burada onu da görüyoruz. Sesi duyup hemen toparlanması onun incelik ve edebini en güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Sevgili annemizin sesini duyan ve karanlık da olsa onun toparlandığını anlayan Hazreti Safvan uzaktan selam verip müsaade istiyor. Sevgili annemiz müsaade edince devesini yaklaştırıp ıhtırarak, yani çökerterek geriye doğru dönüyor, yüzünü çeviriyor, arkasını anneye. Annemizin deveye binince Safvan tekrar dönüyor, deveyi tutarak kaldırıp yola koyuluyor. İnceliği, güzelliği, nezaketi görüyor muyuz? Adap üstüne adabı görüyor muyuz? Bunları görmemiz lazım. Evet. Bunları göremesek bir kıymeti kalmaz kıymeti dinleyelim. Hiçbir kıymeti kalmaz. Görmemiz lazım. Peki nedir bunlar? İşte şimdi bunu bir farklı boyutuyla önünüze koymaya çalışayım. Sadece bu kadar değil. Önce onu söyleyeyim. Yol boyu Bir şeyler konuşuyorlar mı? Yani o kadar çok şey var ki burada anlatılması gereken. Burası iyi anlaşılmadan ahlak, adab ve özellikle böyle bir tenha yerlerde karşı cinslerin yolculuğu çok daha hassas bir şekilde anlaşılmalı ki anlatılabilsin. Tabii biz bütününü değil, anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz kadarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, incelik üzerine incelik, nezaket üzerine nezaket, adap üzerine adap. Bir erkeğin bir hanıma karşı davranışı, bir hanımın bir erkeğe karşı davranışı. Sabaha karşı karanlık bir ortam. Şimdi ısrarla altını çizerek söylüyorum. Safvan radıyallahu an sevgili annemizin orada kaldığını efendim bu ayet ile ayetin de mealini ben vermedim değil mi? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'ınız ve yine ona döneceğiz. Allah'ınız yani. İki tarafta aynı ayetin o bölümünü okuyor. İstirca deniyor buna işte. Böyle bir zamanlarda bu ayetle efendim sabır ayeti de budur. Birçok şeyde okunur bu ayeti kerime. Bu ayeti kerime Bakara suresinin 156. ayetten bir bölümdür biliyorsunuz. Kıymetli dinleyenlerim. Şimdi Hazreti Safvan annemiz yani Ayşe annemiz olduğunu anlayınca ne arıyorsun burada? Hayırdır? Bunları sormuyor. Devesini getiriyor. Ihtırıyor. Arkasını çeviriyor. Dönüyor arkasını. Annemiz deveye biniyor. Sonra deveyi çekip götürüyor. Yol boyu da konuşmuyorlar. Ne oldu ya da niçin burada kalmışsın böyle sorularını sormuyor. Aynı zamanda nerede kaldın ya da sizi beklerken uyuyakalmışsın gibi bir şey de söylemiyor annemiz. Yani bu şekilde yol alarak orduya bir başka konak yerinde ve öğlen sıcağında ancak ulaşabiliyorlar. Öğleye doğru kuşluğu geçe. Şimdi işte bütün bombalar bunun üzerine patlayacak. O yüzden buranın biraz açılması lazım. Safvan'ın radıyallahu yaptığı hareketler annemizin duruşu. Hazreti Safvan bin Muattal Ayşe annemizi deve üzerinde getirirken kabilesinden bir topluluk içinde bulunduğu sırada baş münafık İbn-i Selül'ü de gördü. Her şeye karışan bu hain adam, bu nasipsiz gelenleri görünce merakla sordu. Bu gelenler kim? Ayşe'dir. Yanında da Safvan var. Bu gelenler kim? Ayşe annemiz. Ayşe annemizdir. Yanında Safvan var. Ne o ondan ne de o ondan kurtulur. Münafık'ın sözü bu. Ne o ondan ne de o ondan kurtulur. Ne demek şimdi bu diye ürpertiyle soruyorlar. Ne Ayşe o adamdan dolayı kurtulur, ne de o adam Ayşe'den dolayı kurtulur. Subhanallah. Bu ne biçim laf böyle ey İbn-i Selül? Allah'ın Resulü diye peşine takıldığınız adamın ailesi bir adamla gecelemiş. Estağfurullah. Estağfurullah. Sabah olunca da adam devesinin yularını tutup onunla yanınıza gelmiş. Öyle mi? Sus be nasipsiz. Evet. İbn-i Selül fitne çıkarmak için sürekli fırsat kolladığı gibi çıkan her fırsatı değerlendiren bir hain idi. Kendi adamları bile ikaz ettikleri halde o yine ileri geri konuşmaya devam ediyor. Kalbi fesatla dolu olan bu nasipsiz münafık başı hiç zaman kaybetmeden hemen ifsadına başladı. Resulullah Aleyhisselam'ın pak ve nezih hanımı Ayşe annemiz için değil, sıradan bir kadın için bile söylenemeyecek sözleri söylemeye, bütün her tarafa çirkin dedikodularını yaymaya başladı. Anlıyorsunuz değil mi efendim? İslam'ın yükselmesinin, Müslümanların sayı gücüne, silah gücüne, yani üstün silahlarına, yani cephanesine ve daha büyük maddi kaynaklarına bağlı olmadığını, tersine bütün bu cephelerde Müslümanların pek çok zorluklarla savaştıklarını düşman çok iyi biliyor. Müslümanların başarılarını manevi ve ahlaki üstünlüklerine borçlu olduklarını da anlamışlardı artık. İşte bu yüzden müşrikler ve Yahudiler İslam toplumunun temelini oluşturan ahlaki değerleri yıkmayı planlıyorlardı. Genellikle ahlaken bozulmuş insanlar rakiplerinin üstün meziyetleri karşısında kendilerini düzeltecekleri yerde rakiplerini karalamaya çalışırlar malum. Bu amaçla Mekkeli müşrikler peygamber ve ashabı aleyhinde iftiralarda bulunmak için münafıkların yardımlarını temin etme yolunu seçmişlerdi. Bu şekilde oluşturulan yeni stratejinin uygulamaya konması için bu olayı en büyük bir fırsat olarak değerlendirme cihetine gittiler. Fırsatçılara büyük fırsat verilmişti maalesef. Fırsatçılara büyük fırsat verilmişti. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bazı sözlerimiz, hareketlerimiz, işlerimiz, kıyafetimiz, ne bileyim gülüşümüz, öfkemiz, bakışımız çok farklı yorumlanıp farklı taraflara çekilebilir. Amenna, içimizi Allah biliyor. Bunda şüphe yok. Ama birileri kuyumuzu kazmak istiyorsa, birileri tuzak üzerine tuzak kurmak istiyorsa, birileri fırsat kolluyorsa, onlara böyle açıklar verilmemesi lazım. Ben burada haddimi aşıp bazıları gibi Ayşe annemizi suçlamıyorum. Suçlayanlara da karşıyım. Burada kaynaklarımız der ki Allah Teala Hazretleri insanların karakterlerini ortaya koymak için bu hadiseyi Ayşe annemize yaşattı. Kim ne düşünürse, içinde ne varsa onu seslendiriyor çünkü. Ancak orada bu hadise yaşandı, konuşuldu. Bunların hiçbirinden Ayşe annemizin de, peygamberimizin de, büyük sahabelerin de henüz haberleri yok. Konuşulanlardan, bu çirkin sözlerden. Ve yani hayat devam ediyor. Ama bunlar kendi aralarında bunu pişiriyorlar, münafıklar. Resulullah Aleyhisselam komutasındaki İslam ordusu Beni Mustalik gazvesi seferinden Medine'ye yaklaşırken, Neki bölgesinden geçerken bir anda durup şöyle bir etrafına bakınıyor. Bölge hakkında bilgi alıyor. Bu bölgeyle ilgili bazı görevlendirme yapıyor, sonra yoluna devam ediyor. Burayı biraz sonra açacağım inşallah. İslam ordusunun gelmekte olduğu haberi alan Medineliler karşılamak için yola dökülüyorlar. büyük bir zaferin yanında çokça esir ve ganimetlerle Medine'ye dönen ordu coşkulu bir tezahüratla karşılandı. Oldukça coşkulu. Evet. Müreisi ya da diğer adıyla Beni Mustalık gazvesi gidiş geliş toplam 28 gün sürüyor. Az değil değil mi efendim? 28 gün. Üstelik yakın olduğu halde. Savaş sonunda ganimetler paylaşıldığı gibi esirler de paylaşılmıştı. Her zaman olduğu gibi esirlere iyi muamele edilmesi öne çıkan güzel davranışlardan biriydi. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah aleyhisselam ile beraber otururken Medine'de artık genç bir kadının çıkıp geldiğini gördü. Çok güzel olan bu kadın asil ve şerefli biri olduğu her halinden belli oluyordu. Belki özel bir derdi vardır diye düşünen Ayşe annemiz kalkıp biraz geriye doğru uzaklaştı. Ama hem görüyor ve hem de konuşulanları duyuyor. Gelen kadın Resulullah'a soruyor. Bu kavmin lideri sensin değil mi ey güzel insan? Bu kavmin lideri sensin değil mi ey güzel insan? Oldukça kibar bir üslup ile sorulan bu sorunun sahibi, aynı zamanda çok hanımefendi duruşu ile dikkatleri çekiyordu. Aradığı kişinin o olduğunu anlayınca meramını yine çok kibar bir şekilde dile getirdi. Ben savaş esirlerinizden biriyim. Beni Mustalık lideri Haris bin Ebi Dirar'ın kızı Berre olup Musafi bin Safvan ile evliydim. Bu savaşta kocamı kaybettim. Yani kocamı siz öldürdünüz demiyor. Bu savaşta kocamı kaybettim. Babam ve kardeşlerim bozgun olunca kaçıp saklandılar. Ben de diğerleri gibi esir edildim. Esir. Artık cari oluyor yani. Mücahitlerinizden Sabit bin Kays ile amcasının oğlunun hissesine düştüm. Korktuğum başıma gelmedi. Onlar bana iyi muamele ettiler. Benim şerefimi gözetip üzmediler beni. Ben de onlarla 9 ukkiye altın karşılığında serbest bırakmak üzere mükatebe, kesişme, anlaşma yaptım. Fakat onlara ödemek zorunda kaldığım kurtuluş fidyesini bulmam mümkün değil. Savaşı kaybettiğimiz gibi bütün mal varlığımızı da kaybettik. Ey bu kavmin efendisi, ben senden yardım istemeye girdim. Fidyemi ödeyip serbest kalmam için bana yardım eder misin? Evet, Ayşe annemiz bize bunu böyle rivayet ediyor. Şimdi efendim, Ayşe annemizin bu rivayeti yanında ben şimdi Berre ismini bilerek kullandım. Özellikle kadının ismi çünkü Berre. Ben Berre'yim diyor yani. Benim adım diyor Berre. Efendim Berre binti Haris. Hazreti Ayşe annemiz böylesine asil bir hanımefendiyle karşılaşacağını hiç düşünmemişti. Çok da düzgün konuşuyordu. Ayrıca kendinden emin duruşu vardı. Hem öyle ki onun bu davranışının Resulullah Aleyhisselam'ın bile çok hoşuna gittiğini görüyordu. Aleyhisselam nazik bir insan, nezakette olanları çok seviyor. Nitekim aklından geçen şey önünde sahnelendiği. Aklından ne geçer, ne sahnelenir. Resulullah Aleyhisselam gelişi, duruşu, konuşması, isteği her haliyle edepli bir davranış ortaya koyan bu hanıma bakıp farklı bir soru soruyor. Senin için bundan daha hayırlı olanı yok mudur? Berre binti Haris büyük bir ümidin yanında merak ile beraber soruya karşı soruyla cevap verdi. Nedir o hayırlı olan? Senin kurtulmalık fidyeni benim ödemem ve seni burada alıkoymamdır. Bu nasıl bir alıkoyma olacak? Kadın bunu da soruyor. Eğer kabul edersen seni zevceliğe alırım. Bazı sahneleri anlatsak da yazsak da kıymetli dinleyenlerim, inanın anlayamıyoruz. Öyle ezbere konuşuyoruz maalesef yani. Maalesef. Yani haklı haksız ona girmiyorum ama sen gidiyorsun. Bunun kavmiyle savaşıyorsun. Kocasını esir ediyor, öldürüyorsun. Babası kardeşleri kaçıyorlar. Bütün mal mülk ganimet ele geçiyor. Asil soylu bir kadın cariye konumuna düşüyor. Ezik vaziyette geliyor, senden yardım istiyor. Diyorsun ki benden evlenir misin? Olay bu yani. Ben bunu nasıl anlayayım, nasıl anlatayım? Ancak şöyle bir izah yapayım size. Berre kavmi içinde reisin kızı olarak prensesler gibi büyümüştü. Önde gelen kumandanlarından biriyle evlenerek şerefine şeref katmıştı. Sonra bu savaşıyla bir anda her şeyini kaybederek cariye konumuna düşmüştü. En yukarıdan en aşağıya bir düşüş yaşamış olup bunu bir türlü hazmedemiyordu. Ancak bu en kritik bir anda, aldığı teklif onun şerefini önceki bütün şereflerin de üstüne çıkaracaktı. Bunu da görüp anlıyordu. Bu teklifi yapan zata daha bir dikkatle baktı. İşte bu bakış ona görmesi gerekeni gösterdi. Hem öyle ki bir anda cevap veriverdi. Olur elbet. Olur elbet. Ayşe annemiz her yönüyle göz ve gönül dolduran bu hanımın aralarına katılacağını daha ilk anlarda anlamış gibiydi. Bu konuşmanın hemen ardından Berre istirahat etmesi için Ensari bir hanımın evine gönderilmişti çünkü. Şimdi bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Çok büyük bir iftiradan araya bunu soktuk. Niye? Kronolojik olarak devam ediyor hayat. İftira kazanı kaynıyor. Henüz kazandan daha duman çıkmadı, daha taşmadı. O yüzden olay devam ediyor. Diğer taraftan Haris bin Ebu Dırar da kızının kurtuluş fidyesi olmak üzere yanına develer alarak oğullarıyla beraber Medine'ye doğru gelmekteydi. Yani kaçtı Amenna ama şimdi sevgili kızı cariye olacak, elden ele satılacak diye çok utandı, üzüldü. Onu kurtarayım diye fidyeyi aldı. Yani mal mülk geliyor. Akik Vadisi'ndeyken develerine şöyle bakıyor. İkisine tamah ederek kıyamıyor. O iyi cins develeri, iki deveyi Akik'teki dağ arasında bir yere kuytuya saklıyor. Medine'ye gelip Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor. Bu adam Beni Mustalik lideri ve müşrik. Oğullarıyla beraber geliyor. Beni Mustalik lideri Haris bin Ebu Dırar'ım ben. Bunlar da oğullarım. Siz benim kızımı esir etmişsiniz. Benim kızım gibi bir kadın esir olarak tutulamaz. Bu benim mevkiim ve şerefimle bağdaşamaz. Sevgili kızımı serbest bırakman için yeterince deve getirdim. Develeri al, kızımı serbest bırak. Teklif bu. Resulullah Aleyhisselam Haris'e manidar bir şekilde baktıktan sonra Berre'yi çağırttı. Ne olup bittiğini merak eden Berre çabucak geldi. Babasının ve kardeşlerinin gelmiş olduklarını görünce çok sevindi. Onların sağ olup olmadıklarını bilmiyordu çünkü. Savaştan sağ olarak kurtulmuşlar, esir de olmamışlardı demek. Ey Haris, diyor Aleyhisselam. İşte sen, işte kızın. Onu dilediğini seçmekte serbest bırakmamızı uygun ve güzel görür müsün? İşte sen, işte kızın. Onu dilediğini serbest seçmekle bıraksak onu uygun görür müsün? Elbette sen bunu yaparsan sana yakışanı yapmış olursun. Öyleyse ey Haris, kızına sor. Benimle mi kalmak istiyor, yoksa sizinle mi gelmek istiyor? Şimdi hatırlayınız, yıllar önce benzeri soru Zeyd bin Harise için sorulmuştu. O evlat olacaktı. Bu hanım olacak, bize anne olacak. Tabii seviniyor Haris. Ey sevgili kızım, seni böyle sağlıklı bulunca çok sevindim. Görüp işittiğin gibi bu zat da seni dilediğin yolu seçmekte serbest bıraktı. Bizi rezil rüzgar etmeyesin sakın. Şimdi söyle bakalım, onunla mı kalmak istiyorsun, yoksa bizimle mi gelmek istiyorsun? Evet. Ne desin şimdi Berra? Onu kimseye tercih edemem artık. Onunla kalmak istiyorum. Sen ne diyorsun öyle kızım? Rezil rüsvay ettin bizi. Haris bin Ebu Durar yine Peygamberimiz Aleyhisselam'a dönüyor. Bir yandan getirmiş olduğu devleri gösterirken bir yandan da yalvarır bir sesle isteğini tekrarlıyor. Kızım ne dediğini bilmiyor anlaşılan. Ne olur sen şu develeri al, kızımı da bize iade et. Bunu senden rica ediyor. Deyince Aleyhisselam manalı manalı tebessüm edip bakın ne diyor. Akik Vadisi dağ arasında filan kuytuya saklamış olduğun o iyi cins iki deve nerede kaldı? Onları niye getirmedin peki? Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince Haris ve oğulları büyük bir şaşkınlık şoku geçiriyorlar. Bunu kimse bilmiyordu çünkü. Şaşkınlığı hayranlığa dönüşen Haris artan bir merakla ve hayranlıkla sormadan edemiyor. Sen bunu nereden biliyorsun? Rabbim bana haber verdi. Rabbimiz her şeyi gören ve bilendir. Müslüman ol ey Haris. Müslüman olup sen de oğullarında gerçek kurtuluşa erin. Vallahi bunu Allah'tan başka bilen yoktu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen ey Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüsün. Haris'in hemen ardından oğulları da Müslüman oldular. Bu sahneyi bütün haşmetiyle yaşayan Berre de hemen oracıkta Müslüman oldu. Olayı görüyor muyuz? Nasıl hadiseler birbirine bağlı? Şimdi Ayşe annemiz bu hadiseyi bize anlatırken, az sonra onu kullanacağım inşallah, bize bir ufuk açar ama aynı zamanda hayatın akışı içerisinde böyle bir olayın da olduğunu gözümüzün önüne koyar. Ve burada ve bundan sonrasında yaşanacak ibretli olaylar var. Onları da inşallah önümüzdeki hafta sürdürmek üzere şimdilik noktayı burada koyuyor. Bugünlük haftaya yine görüşmek, buluşmak ve sizlerle beraberliği sürdürmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.